Hoşea 3. bölümde Hoşea'ya karısının vefasızlığı ve sadakatsizliği kanıtlanmış olmasına karşın gidip Gomer'i tekrar alması buyrulur. Hoşea 3. bölüm 1. ayette Rab bana şöyle dedi. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermesine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev. Başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile diyor. Sen de git o kadını sev, yani karını sev. O senin karın diyor. Hoşea karısı Gomer'i sadık olmamasına rağmen sevdi. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev. Başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Üzüm pestilleri aslında kek üzümleri olarak da çevrilebilir. Üzüm pestilleri putlara sunulmaktaydı. Kenanların kurban bayramlarında kullanılan kek üzümlerine yapılan bir göndermedir burada geçen pestiller. İsraillerin benimsemiş olduğu ilahlara tapmanın bir parçasıydı. Gördüğünüz gibi Tanrı burada bir uyarlama yapar. Aslında Hoşea'ya şimdi benim nasıl hissettiğimi biliyorsun. Gidip Gomer'i tekrar almanı istiyorum. Sana sadakatsizlik etti ama sen onu sevmeli ve geri almalısın denir. Benim halkım için yapacağım şey de budur. İsrail bana karşı sadakatsizlik etti ve ben de onu bunun için cezalandıracağım ama bir gün onu geri alacağım der Rab. Hoşea 3. bölüm 2. ayette böylece onu 5 şekel gümüş, 1 homer, 1 letek arpa karşılığında satın aldım kendime diyor. Belki Gomer kendisini o ülkedeki genel evlerden birine satmıştı. Hoşea'nın gidip onu tekrar satın alması gerekmekteydi. Böylece onu satın aldım kendime diyor. Sizin ve benim fidye karşılığı kurtulduğumuzu biliyorsunuz. Buradaki manzara hiç de hoş değil. İşte bu nedenle bugünlerde pek fazla bu konuyla ilgili öğreti duymayız. Muhafazakar anlamda yaşamınızı Rab'be vermeniz, kendinizi ona adamanız konusunda çok söz duyuyoruz. Ama dostum önce yapmanız gereken Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmenizdir. Onun sizi fidye karşılığı kurtarması gerekiyor. Tıpkı Hoşea'nın gidip de bu fahişeyi satın aldığı gibi Tanrı da bizi öyle kurtardı. Siz ve ben bunu görünceye dek kendimizi Tanrı'ya adamanın ne olduğunu bilemeyiz. Hoşea 3. bölüm 2. ayette böylece onu 15 şekel gümüş, 1 homer, 1 letek arpa karşılığında satın aldım kendimi diyor. Gomer buna değmezdi ve biz de bizim için ödenmiş olan fiyata emin olun değmeyiz. 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz diyor. Mesih kanını dökmek zorundaydı. Sizin ve benim fidyeyle kurtulabilmemiz için acı çekmeli ve ölmeliydi. Neden? Çünkü bizler kayıp günahkarlardık. İyi bir vaiz olan bir arkadaşım var ama öyle bir noktaya geldi ki artık müjdeden söz dahi etmiyor. İnsanın Tanrı'ya bir günahkar olarak gelmesi gerektiği gerçeğinden bahsetmiyor. İnsanlara İsa'yı sevmelisiniz, Tanrı'ya hizmet etmelisiniz, ona itaat etmelisiniz gibi şeyler öğretiyor. Ama bu başlangıç noktanız olamaz. Bir mezarlığa gidip orada yatanlara, ey gençler, kızlar, hadi yeniden başlayalım, yaşamlarımızı Rab'be adayarak başlayalım diyebilirsiniz. Ama bu hiçbir işe yaramayacaktır. Neden? Çünkü oradakilerin hepsi ölüdür. Hiçbir şey yapamazlar. Ve kurtuluş için Tanrı'ya gelinceye dek siz ve ben günah içinde ölüyüz. Ona adayacak yaşamımız yok. Günah konusu halledilinceye kadar yeniden doğup yeni bir duayı kabul edinceye dek Tanrı'yı hoşnut eden bir şey yapamayız. Hoşea 3. bölüm 3. ayette ona uzun süre benimle yaşayacaksın dedim. Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım. Bir süre önce biri bana karısının kendisine sadık kalmadığını nasıl keşfettiğini anlattı. Gerçekten üzücü bir hikayeydi. Aslında kanıtları bulmak için bir dedektif gibi çalışmıştı. Şimdi bu adamın duygularını bir düşünün. Karısının vefasızlığını öğrenmek yürek dağlayıcıdır. Bundan daha kötü bir şey düşünmek güç. Ve Tanrı halkına işte sizin yaptığınız da budur. Fahişelik yapıyorsunuz ve bana ya Rab ya Rab diyorsunuz ama başka ilahların arkasından gittiniz. Bana sırtınızı döndünüz ve artık bana hizmet etmiyorsunuz demektedir. Rab İsa Mesih de Matta'da şöyle diyor. Matta 7. bölüm 22 ve 23. ayetler. O gün birçokları bana diyecek ki ya Rab ya Rab biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adında cinler kovmadık mı? Senin adında birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Şimdi size şimdiye kadar duyduklarınız içinde en ağır olan sözü söyleyeceğim. Eğer sözde kilisenin vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü inkar eden, Mesih'in tanrılığını yadsıyan ve onun günahkarlar uğruna öldüğünü yadsıyan biri varsa orası kilise değildir. Orası ruhsal anlamda ölü bir yerdir. Bunu ben söylemiyorum dostum. Bunu işte burada söyleyen Tanrı'dır. Ve bu kadar ağır bir dille Hoşea bunu İsrail'e söylediğinde emin olun yılın adamı seçilmedi. Ülkesinde popülerlik yarışını kazanmadığından emin olabilirsiniz. Halkına ulus olarak bir genel ev gibisiniz. Putperestliğe yöneldiniz, diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtınızı çevirdiniz diyor bu Tanrı adamı. Bu bölümün 4 ve 5. ayetleri Rabbin gelişi için tarihsel belirlemeye başlamış olan peygamberlik öğretilerine aradıkları yanıtı verebilecek en önemli ayetlerden ikisidir. Bu kısa bir bölüm olmasına karşın sadece 5 ayet vardır. Tanrı'nın sözündeki en önemli peygamberlik mesajlarından birisidir. Bir Yahudi inanlı ve önemli olan bir İbrani bilgini olan Dr. Charles Feinberg bu bölümle ilgili olarak şöyle diyor. Tanrı'nın tüm vahyinde belirlenen en büyük peygamberlikler arasında haklı yerini almalıdır. Bu pasajla bağlantılı olarak Romalılar 9 ila 11. bölümleri okumanızda yarar olacaktır. Bu bölümler İsrail ulusuyla ilgili bölümlerdir. 9. bölümde Tanrı'nın İsrail ile geçmişteki ilişkisini, 10. bölümde İsrail ile şimdiki ilişkisini ve 11. bölümde de onlarla gelecekteki ilişkisini okuduğunuzda görürsünüz. Hoşea 3. bölüm 4. ayette. Çünkü İsrailler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efot, aile putu olmadan yaşayacaklar. İsrailler uzun süre kral olmadan yaşayacak. Fark ettiğiniz gibi belirli bir süre burada verilmiyor. Bu alışılmadık bir durumdur çünkü İsraillere 3 kez çıkacakları ve 3 kez de geri dönecekleri söylendi. Tanrı onları ülkeden her çıkardığında sürgünde ne kadar kalacaklarını sonuncusunun dışında söylemiştir. İlkinde Tanrı İbrahim'e bu ülkeyi size vereceğim ama çocuklarınızı bu ülkeden 430 yıllığına çıkartacağım der. Mısır'a girip orada kalacaklar ve 430 yıl sonra onları geri getirecektir ve onlar geri geldiler. Bu peygamberlik harfiyen yerine gelmiştir. İkincisinde Tanrı Yeremya peygamber aracılığıyla günahlarınızdan ötürü Babil'e sürgüne gönderileceksiniz. Orada 70 yıl kalacaksınız dedi. Bu da harfiyen yerine gelmiştir. Şimdi burada Hoşea Kuzey Krallığı'na aslında bunlar ülkeye hiç geri dönmedi konuşmaktadır ve İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar der. Uzun süre ne kadar süredir? Bir ara Rab İsa'nın 2000 yılına kadar geleceğini söyleyenler vardı. Bunu kutsal kitabın neresinde bulduklarını bilmiyorum. Sanki cennetle aralarında özel bir hat varmış gibi konuşurlar. En azından yaşayan bu kuşağın Mesih'in geleceğini, göreceklerini söyleyenleri de dinledim. İyi öğreti almamış imanlara iyi görülebilir bu. Ama size böyle bir öğretiyi Tanrı'nın sözünde bulamayacağınızı da söylemek isterim. Kutsal yazıların hiçbir yerinde İsa Mesih'in dönüşünün ne zaman olacağı belirtilmez. Bugünlerde bu konuyla ilgili peygamberlik söylentilerini bol bol duyuyoruz. Rab neden uzun süre dedi de bize kesin bir rakam vermedi. Bunun nedeni İsrail'in İsa'dan sonra 70 yılında ülkeden ayrılmasıyla geri dönecekleri zaman arasında Rabbin diğer uluslardan olanları kendisine çağırıyor ve kilisesini kuruyor olmasıdır. Her şeyden önce son günlere doğru gittiğimize inandığımı söylemek isterim. Biri çıkıp Rabbin yakında geleceğini mi söylemek istiyorsun diye sorabilir. Ne kadar yakında geleceğini bilmiyorum ama 2000 yıldan beri son günlerde yaşamakta olduğumuzu biliyorum. Rab İsa yakında geliyorum dedi ve bu 2000 yıl önceydi. Bu nedenle onun yarın, gelecek hafta ya da gelecek yıl ya da 100 yıl içinde geleceğini söyleyemem. Bunu bilmiyorum. Ama sahnenin kuruluşunu gördüğümüze ve eylemin de kilisenin yeryüzünden kaldırıldığı zaman başlayacağına inanıyorum. Hoşea'da tarihin verilmeme nedeni kutsal yazıdaki kilisenin atsız ve tarihsiz oluşundan kaynaklanmaktadır. Gerçek kiliseye ait olan bizler adları olmayan göksel kişileriz. Belki içinizden bazıları kilisenin adının Baptist ya da Lüteran ya da bu veya şu olduğunu düşünebilir. Size bir haberim var. Kilisenin adı yoktur. Kutsal yazı kiliseye bir ad vermedi. Grekçe olan eklesia sözcüğü çağrılan beden anlamına gelir. Rab bugün bir bedeni çağırır ki bu bedende onun gelini olacaktır. Bugün kilise için bir ad önerebilirdim. Matta 13. bölüm 45 ve 46. ayetlerde kaydedilmiş olan inci benzetmesinde inci kiliseyi temsil etmektedir. İsa da gelip onu satın alan tüccarı temsil eder. Bildiğiniz gibi o kilise için büyük bir bedel ödedi. İnci sözcüğü margarites'tir. Eğer bugün kilisenin bir adı olacaksa bunun Margaret olması gerektiğini söyleyebilirim. Siz hiç Margaret Kilisesi'ni duydunuz mu? Bir keresinde birine Margaret Kilisesi'ne gittiğimi söyledim. O da şaka yaptığımı sandı ama ben gerçekten ciddiydim. Kilise adsız ve tarihsizdir. Pentekost gününde kutsal ruh gelmeden bir saat önce Simon Petrus ile karşılaşsaydınız ve ona kısa bir süre sonra burada ne olacağını biliyor musunuz diye sorsaydınız o size hayır ne olacak diye sorardı. Bilmiyordu çünkü kilisenin doğuşu ilan edilmemişti. Bir tarih verilmemişti ve bize de Mesih ile gökyüzünde buluşacağımız tarih verilmedi. Bu nedenle İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar denmektedir bu ayette. Belirli bir zaman dilimi burada bize verilmez. İsrail uzun süre kral olmadan yaşayacak. Bugün o ülkede size hangi oymağa ait olduklarını söyleyebileceklerini iddia edenler bulunur. Bu konuda ciddi kuşkularım var ama en azından bu iddiada bulunuyorlar. Ne var ki bugün Davut soyunlarım ve Davut'un tahtında hak iddia ediyorum diyebilen bir İsrail'i bulunmaz. Bu hakkı iddia edebilen tek kişi şimdi Tanrı'nın sağında oturmaktadır. O Rab İsa'dır. Kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. Ve İsrail kralını reddetti. Öndersiz kalınca tahta çıkacak kimseleri yoktur. Eğer Rab İsa Mesih onların Mesih'i değilse o zaman kimseleri olmaz. Kurban olmadan yaşayacaklar diyor Luka'da. Luka 21. bölüm 24. ayet. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün ulusların arasına sürülecekler. Yarışilim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğlenecektir. Bu nedenle birçok kişi öteki ulusların döneminin sonuna geldiğimizi çünkü İsrail'in şimdi Yarışilim'e sahip olduğu savını ileri sürer. Bugün onlar gerçekten Yarışilim'e sahipler mi? Eski Yarışilim'deki kutsal yerlerin tümü başka ulusların elindedir. Ve onların hepsi oraya ibadet yerleri ya da kilise inşa etmektedirler. İsrail bu kutsal yerlere sahip değil ve onlara dokunmaya dahi cesaret edemez durumdadır. Arkadaşlık kurduğum bir Yahudi ile konuşuyordum. Sohbetimiz gelip inanca dayandı. Yarışilim'de tapınak bizimdir dedi. O zaman ona şaka olarak şöyle dedim. Şimdi Yarışilim elinizde. Neden gidip aynı yere tapınağınızı dikmiyorsunuz? O da bana ne yapmamızı istiyorsun? Üçüncü Dünya Savaşı'nı mı başlatalım yani dedi. Dostum kesinlikle Üçüncü Dünya Savaşı başlardı eğer onlar böyle bir şeye kalkışsaydı. İsrail o tapınak alanına sahip değildir ve dolayısıyla bugün bir kurbanları da yoktur. Ellerindeki tek kutsal yer ağlama duvarıdır ve onlar da ağlama duvarında ağlarlar. Sizin ve benim sahip olduğumuz kurbanın ki o İsa'dır dışında bir kurbanları yoktur. 2000 yıl önce kentin dışında öldü, ölümden dirildi ve bugün Tanrı'nın sağındadır. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 4. ayette kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın denir. Ama onlar birçok şey verdi. Örneğin efot ve terabhim vardır ki efot başkâhinin giydiği kutsal bir giysidir. Terabhim muska gibi yanlarında taşıdıkları ve tapınmaya başladıkları küçük objelerdir. Tanrı onlara burada putperestlikten uzaklaşmalarını ve dikili taşlarının olmamasını söylerken bugün İsrail ile ilgili söyleyebileceğimiz tek şeyin putperestliğe yakın bir şekilde Tanrı'ya dönmeden yaşamaya çalıştıklarıdır. Hoşaya 3. bölüm 5. ayette sonra dönüp tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler der. Evet, son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Sonra sözü İsa'dan sonra 2000 anlamına gelmez. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama Tanrı'nın zamanına göre ülkeye dönecekler. Döndükleri zaman dönüşleri şu şekilde olacaktır. Tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Sizi şaşırtabilecek bir şey söyleyeyim. Onlar o ülkeye döndüler ve orada olanlar müthiş bir şey ama bu peygamberlik yerine gelmedi. Peygamberlik onlar ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya dönecekler diyor ve bugün o ülkede Tanrı'ya gerçek anlamda bir dönüş yoktur. Tanıdığım iki önemli peygamberlik öğrencisinin inanışı şöyle. Bu peygamberliğin gerçekleşmesinden önce İsrailliler tekrar ülkeden çıkarılabilir. Ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya da döneceklerdir. İsrail'in Rabbe yönelmediğine dair yeterli kanıt var. Bir süre önce ulus olarak 40. yıllarını kutladıkları zaman bilim bu ülkeye barış getirecektir diyen bu sloganı sergilediler. Kutsal yazı barışı getirecek olanın Mesih olduğunu söyler. Oysa onlar Mesih'e değil bilime ve tekniğe yönelirler. Ekonomilerine güvenerek zenginlik aramaktadırlar. Bir süre önce Batı dünyasında büyük bir ekonomi konferansı düzenlenmişti. Orada milyonlarca dolar yatırım yapan 100 önemli kişi bulunmaktaydı. Başka hiçbir yerde görmediğim şekilde orada devam eden bir yapılanmayı gördüm. Saygın bir müjde yayıcısına şu soru sorulmuştur. Bu ülkede bugün kaç tane gerçek Mesih inanlısı var? Bu müjde yayıcısı birkaç dil bilen zeki bir adamdı. Bu kişi Hristiyan olan ve orada müjdeyi öğreten bir profesördü. Yanıtı şu oldu. İsrail'de bugün Mesih'e iman eden birkaç bini bulmayan İsrailli var. Bu beyanın büyük bir tartışma yaratacağını biliyorum çünkü o ülkede binlerce kişinin Mesih'e yöneldiğini söyleyenler var. Ama bu gerçek değil. Aslında İsrail'de Yahudi inanlılardan çok Arap Mesih inanları bulunmaktadır. İsrail'de müjdeyi yaymak çok zor bir iştir ve orada az sayıda müjde yayıcısı bulunur. İsrail Tanrı'ya dönmedi. Ülkeye dönüşlerinde Tanrı'nın sözünün yerine gelmediğinde ısrar ettiğimde bunun sizin bugün sık sık duyduklarınızla tezat oluşturduğunu biliyorum. Ancak bu peygamberlik bu gerçeğin kanıtıdır ve Tanrı sözünü bir bütün olarak düşündüğümüzde bu dönüşte peygamberliğin yerine gelmediğini kabul etmek zorunda kalırız. İnsanlar bir ayet buradan bir ayet oradan aldıklarında ve İsrail'de olup bitenin peygamberliğin yerine gelişi olduğunu söylediklerinde gerçekten bu ilginç görünür. Birkaç yıl önce tapınak yapmak için İsrail'e gemiyle Indiana taşı gönderildiğini işittim. Eğer Yeruşalim'de bulunmuş olsaydınız orada hiç ihtiyaç duyulmayan şeyin taş olduğunu bilirdiniz. Yeruşalim taşlıdır. Yeruşalim oldukça taşlık bir yere kurulmuş olan bir kenttir ve Zeytinlik Dağı da dahil olmak üzere etrafındaki tepeler taşla doludur. Şimdi Indiana yani Kızılderililer taş almak isterlerse orada nereden alabileceklerini söyleyebilirim. İsrail taşlardan bazılarını ihraç etmekten memnun olacaktır. Sözde peygamberliğin yerine gelmiş olmasının bir başka örneğini de şu sal oluşturmaktadır. İsrail'de yetişen portakalların Yeşaya'nın o ülkede yetişeceğini söylediği ithal asmalarının yerine geldiğidir. Yeşaya 17. bölüm 10. ayette bu peygamberliği görürüz. Ne var ki neşideler neşidesinde sözü edilen elmalar ve elma ağacı aslında portakal ağacıdır. O ülkede portakal yetişir ve portakalların oradan İspanya'ya, oradan da başka ülkelere gönderildiğine inanılmaktadır. İsrail portakal yetiştiren bir ülkedir ve portakallar ithal değildir. Ne kadar tuhaf. Tanrı'nın sözüne sıkı sıkı sarılmamız gerekir ve bu peygamberlikten yola çıkarak fanatik birisi olmamalıyız. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Son günler halen gelecek olan günlerdir. Son günler İsrail ulusuna ve büyük sıkıntı döneminin başlangıcına Mesih'in ikinci gelişiyle bin yıllık döneme gönderme yapmaktadır. 4. bölüme geldiğimizde Hoşea kitabında peygamberin özel ve kişisel yaşamını pek görmeyiz. Aslında bir önceki bölümün son 2 ayetiyle Hoşea'nın özel yaşamı arka plana kaydırılmaktadır. Ve Rab ile fahişelik eden sadakatsiz İsrail üzerinde durulur. Kitabın kişisel olan bölümünden çıkar ve 4. bölümden 14. bölüme kadar peygamberlikle ilgilenmeye başlarız. İsrail'in Tanrı'nın önünde suçlu olduğunu söyler Hoşea kitabı. Bizzat kendi evinde yaşadığı yürek burkan deneyimden sonra Hoşea şimdi ulusa konuşmaktadır. O Tanrı'nın onlar hakkında nasıl hissettiğini biliyor. Buraya kadar söylenmiş olan her şey geneldir. Tanrı onlar günah işledi, fahişelik yaptı ve bana sadık kalmadılar demiştir. Tanrı şimdi onları mahkemeye çıkaracak, onlara karşı yapılan suçlamaları dile getirecek ve bu suçlamaları kanıtlayacaktır. 4. bölümün mesajı şudur. İsrail yasa tanımazlıktan, ahlaksızlıktan, Tanrı'nın sözünü bilmemekten ve putperestlikten suçludur. Bu bölümü Yeşaya'nın 1. bölümüyle kıyaslayabiliriz. Öyle ki o bölümde Yeşaya Güney Krallığı'na konuşur. Tanrı'nın o ulusa karşı suçlamasını dile getirir. İsrail'in bu günahlarının tüm ulusların günahlarıyla aynı olduğunu dile getirebileceğimize inanıyorum. İsrail ulusunun Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu ve Musa'nın yasasını onlara verdiği doğrudur. Ancak şunu anlamamız gerekiyor. Yasa bereketlenmek isteyen herhangi bir ulus için onun yoludur. Bu nedenle ulusların İsrail'in suçlu olduğu şeylerin aynısından suçlu olduğuna inanıyorum. Tanrı onları suçundan dolayı yargıladı ve sürgüne gönderdi. Biri benimle hemfikir olmayabilir ama biz putperest değiliz diyebilir. Dostum, göz dikmek putperestliktir ve bugünün insanları daha da açgözlüdür ve daha çok paraya tapmaktadır. Hoşea kitabını okuyabilir ve İsrail'i parmağımızla işaret edip Tanrı'ya sırtlarını nasıl da döndüler. Ne kadar büyük utanç diyebiliriz. Ama etrafımıza bakıp aynı şeyin bizim için de geçerli olduğunu görmemiz gerekir. Bu bölümün ilk ayetinde Rab İsrail'i Tanrı bilgisizliği gerçeğiyle yüzleştirmektedir. Hoşea 4. bölüm 1. ayette: Ey İsrailliler, dinleyin Rabbin sözünü. Çünkü Rabbin davası var bu ülkede yaşayanlarla. Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi der. Burada 3 şey söylenir. Sevgi yok, sadakat yok ve Tanrı bilgisi yok. Bu insanların beyinleri putperestlikle yıkanmıştır. Tanrı onlara merhametli ve sevgi dolu olmalarına dair talimat vermişti ama onlar artık hiçbir merhamet ve sevgi göstermemektedir. Tanrı onlara Leviler 19. bölüm 10. ayette şöyle der: Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Bir başka deyişle, ben yoksullara bu şekilde bakıyorum ve sizin de böyle yapmanız gerekir diyor Tanrı. Neden? Çünkü ben sizin Tanrınızım. Rabbim ve ben kutsal bir Tanrıyım. İşte insanlar bunu unutmuştu. Ülkede Tanrı bilgisi yoktu. Ve onlar artık merhametli davranmıyorlardı. Tabii ki dindarlık vardı ama Tanrı bilgisinden yoksunlardı. On buyruğu çiğnediklerine de dikkat etmeliyiz.